Ayrım 50.
İçlerinden birinin yazdığı gibi Filistin'in savaş içinde olduğunu İsa'nın fark etmemesi için papazlar tarafından çiçekler ve zeytin dallarıyla süslenen, üstü kapalı galeri kırık kiremitlerden, kafası kopmuş heykellerden, patlayan renkli camlardan bir halıyla kaplıydı. Top mermileri gitgide yakına düşüyordu. Boğucu bir duman ve barut kokusu oraya sığınan keşişlerin genzine doldu. Sonunda bir elde mum, ötekinde şilteleri, pomart ve şablis biçilerinin yakınına sığınmak için hepsi Peder Martin Goddard'ın mahzenine indiler. Arap savunmasına komuta eden Albay Habis Macelli, Manastra Hakimtepe'de subaylarıyla birlikte patlamaların ışığının aydınlattığı karanlığı gözlüyordu. Topçu ateş hafiflerken aşağıdaki ovadan paletli araçların takırtısı yükseldi. Yahudiler saldırıya geçiyorlardı. Macelli uzun giysili ufak tefek bir adama döndü. "Bize yeni bir zafer bağışlaması için Allah'a dua edin," dedi birliğin imamına. Laskov da gecenin karanlığında Latrun'a doğru ilerleyen zırhlı araçlarının iç rahatlatıcı gürültüsünü dinliyordu. Saatine baktı, gece yarısıydı. Üçüncü zırhlı aracın içinde başına kulaklıklarını geçiren 19 yaşındaki sarışın Polonyalı kız tepelerin kara çizgisinin yaklaşmasını seyrediyordu. Hadassah Limpel bir zırhlı araçla Kudüs yolunu kesen mevzilere doğru saldırma imtiyazını elde etmek için yeryüzünün yarısını aşıp gelmişti. 9 yıl önce Nazi Almanyası'nın tankları onu Polonya ve Rusya yollarına atarak çocukluğuna son vermişti. Kimsenin istemediği 1500 sefil Polonyalı çocukla Sibirya'dan İran'a ve oradan da Karaçi'ye gönderilmişti. Derme çatma gemiler onu daha sonra Bombay'a, Aden'e, Port Said'e ve sonunda kutsal topraklar kıyısında bir rıhtıma getirmişti. Savaşın kargaşalığında kaybolmuş bir akraba ya da bir çocuğu bulma umuduyla koşup gelen yüzlerce aileden hiç kimseyi tanımıyordu. Bir kibbutza gönderilen Hadassah Lampel bundan böyle hayatlarını paylaşacağı, güçlü kuvvetli bütün genç sabralara benzeme kararını vermişti. Buna erişmek için de Palmaç Gençlik Hareketi saflarında görev aldı. Bütün amansız 1948 ilkbaharı süresince elinde bir makineli ve iki el bombasıyla genç Polonyalı kız Abdülkadir'in adamlarının durdurmaya çalıştıkları konvoylara arkadaşlarıyla birlikte refakat etmişti. Yolun kesilmesiyle Tel Aviv'de kalınca Ziel Federman'ı satın aldığı vericileri kullanmayı öğrenmek için gönüllü çıktı. Böylece yeni devletin ordusunun bir ferdi olmayı umuyordu. "Burada yaptığından utanç duymayacağıma eminim," diye yazıyordu Polonya'da kalan annesine. "Geldiğinde de özgür bir ülke bulacaksın." Bütün duyuları ayakta olan Arap yüzbaşısı İzzet Hasan, Latrun Ovası'na ilerleyen paletli araçların gürültüsünü izlemeye çalışıyordu. Arap Lejyonu alayının destek taburu komutanı olarak saldırıyı durdurması gereken tank savar toplarıyla havanlardan sorumluydu. Topçuları gözleri dürbünlerinde hareketli bir hedef seçmek için karanlığı inceliyorlardı. Arap subayının bütün dikkati şimdi yolun karakolun hemen dibinde meydana getirdiği tümsekteydi. Topları da bu tümseye doğru çevriliydi. Yahudi zırhlı araçlarının oradan geçtiğini görürse hepsini havaya uçuracağından emindi. Karakolun damında Vickers makinesinin ardına geçen dürzi çavuş Yusuf Saab da bu tümseyi kolluyordu. Çevresinde kum torbalarının ardına yatan öteki lejyon askerleri el bombalarıyla bekliyorlardı. Tam aşağıda binanın kapısını koruyan küçük kayada alay komutan yardımcısının yeğeni olan Mahmut Ali Ruslan bazukasını sıkı sıkı omuzuna yapıştırıyordu. Hepsi büyük bir sürprizle karşılaşacaklardı. Sis bombalarının yarattığı bulut ve aysız gecenin karanlığıyla korunan Yahudi zırhlı araçları bir tek berbi yemeden tümseyi aştılar. Laskov şifreli Yona adını taşıyan komuta aracından Hadassah görevlisi genç kızın tatlı ve sakin sesini işitti. "Dikenli telleri aşalım." Aynı anda dikkati gökyüzüne yükselen yeşil bir fişeğin izlediği yola takıldı. Bu ışık demetini bir hoşnutluk gülümsemesiyle karşıladı. Böylece Proulov ilk hedefi olan Babel Ued'in üstündeki Deir Eyüp köyünü aldığını bildiriyordu. Laskov'un içi rahatlamıştı. Proulov kendi zırhlı araçlarının yüklendiği Arap mevzilerinin ardına dolanacaktı yakında. Birkaç dakika sonra Laskov füzenin atıldığı yerden gelen zorlu bir yaylım ateşi işitti. Proulov bir direnme yuvasıyla karşılaştı diye düşündü. Latrun'da saldırı tam öngördüğü gibi sürüp gidiyordu. "Bir numaralı araç kapının 50 metre ötesinde," dedi Hadassah Limpel. Olağanüstü bir rastlantı sonucu zırhlı araçtan açılan yaylım ateş girişteki Arap'ın savurduğu bazuka mermisine rastladı ve yönünü değiştirmesine yol açtı. Bazukacı hemen öldü. Damdaki lejyon askerlerinin dolu gibi yağdırdıkları el bombası yağmuru altında baştaki zırhlı araçta bulunan Yahudiler koşup patlayıcıyı kapının önüne bıraktılar. Buna gerek yoktu. Araplar kapıyı sürgülemeyi unutmuşlardı. 300 metre öteden yüzbaşı Hasan savaşı kuşkuyla seyrediyordu. Karanlıkta Yahudi araçlarının tam yerini bir türlü kestiremiyor, mermilerinin Arap savunmacıları da vurmasından çekiniyordu. "Alev makineleri atışa hazır olsun," dedi komuta aracı Yona'da bulunan Hadassah Limpel'in sesi. Görülmemiş bir IŞİD demeti birden geceyi aydınlatarak polis karakolunun cephesini gündüz gibi ortaya çıkardı. Bu korkunç görüntü karşısında yüzbaşı Ruslan, Yahudilerin kapıyı dev bir asetilen bataryasıyla keseceklerini düşündü. Patlayıcı madde kapıyı bir yanar maden yağmuru arasında uçurur uçurmaz bir Yahudi komandosu ikinci araçlar atladı ve karakolun içine daldı. El bombasıyla, makineliyle ve sonunda kasatroyla göğüs göğüse amansız bir savaş binanın giriş katını kısa sürede kapladı. Lejyon askerleriyle başı bozuklar Allah'ın adını haykırarak yan yana kargaşalığa doğru atılıyorlardı. Ama savaşın sonucu dışarıda belli olacaktı. Laskov'un kuledeki ve damdaki savunmacıları kaçırmak için güvendiği alev makinelerinden fışkıran ateş binanın cephesini tutuşturmuştu. Alevler şimdi saldırının yapıldığı kesimi bir tiyatro sahnesinin ışıldakları gibi aydınlatıyordu. Yüzbaşı Hasan birden Yahudi araçlarının mükemmel birer hedef olarak ortaya çıktığını gördü. Işık öylesine müthişti ki Yüzbaşı Ruslan başında kulaklıklar bulunan sarı saçları bile seçti. Hadassa Limpel sakin sesiyle Laskov'un saldırısını anlatmaya devam ediyordu. Saldırı birliğinin başında bulunan Yaaki, polis karakolunun içinde ne olup bittiğini anlamak üzere aracından fırlamıştı. Birkaç sıçrayıştan sonra damdan atılan bir izli mermi kümesi onu ışıltılı saçaklarıyla yakaladı. Kızıl Ordu'da savaşmış genç bir mülteci olan yardımcısı komutayı ele almak istedi ama bu cehennemde kimse emirlerini duymuyordu. Tek bildiği dil Rusçaydı. Derken Arap lejyonunun tank savar topları Yahudi zırhlı araçları üzerine mermi yağdırmaya koyuldu. Birbiri ardına araçlar alev alev yanan kalıntılar haline aldı. Laskov kulaklıklarında boğuk bir gürültü işitti sonra ses kesildi. Yona, Yona diye seslendi. Komuta aracından hiçbir cevap gelmedi. Bütün içindekiler ölmüş, Hadassah Limpel'in uzun yolculuğu sona ermişti. Ayakta sallanan dalgın bakışlı iki gölge o sıra karanlıklardan çıkıp Laskov'a başka bir felaketin haberini getirdiler. İstihkamcılar piyade birlikleri taşıyan otobüslerin geçeceği yola döşeli mayınları temizledikten sonra bunları zararsız hale getirmeden yolun kıyısına yığmışlardı. Otobüsten inen ilk asker müthiş bir patlamaya yol açmıştı. Arkadaşlarından 20 kadarı ölmüş, bütün geri kalanlar da kaçmıştı. Birkaç dakika sonra Laskov 3. bir felakete haber veren Şamir'in radyo mesajını aldı. Arkadaşın kayboldu diyordu sadece mesaj. Laskov Arap topçularını çevirmek için güvenliği, Prulov ve adamlarının gecenin karanlığında kaybolduklarını anladı. Fişi attıktan hemen sonra Prulov bir Arap makinesine toslamış ve adamlarından üçü biçilmişti. Kayıplarını yeterli bulan Prulov da kendiliğinden ilerlemeyi durdurmuştu. 7. Tugay'ın 2. Latrun saldırısı kesinlikle başarısızlığa uğramış bulunuyordu. Polis karakolunun önünde umulan zaferi bir felakete çeviren alev makineleri sönmüş, zırhlı araçlar eğri bir olmuş, içindekilerin de aşağı yukarı hepsi ölmüştü. Saldırı birliğinin karakola giren askerlerinden hiçbiri sağ çıkmadı. Araçların içi de sağ kalanlar yeniden ortalığa çöken karanlıktan yararlanarak binanın damından yağan ateş yağmuru altında geri çekilmeye çalışıyorlardı. Bu cehennemden kurtulup saflarına dönmeyi başaranlar pek azdı. Haganah bu kez de Kudüs yolu üzerindeki Arap lejyonunun sürgüsünü uçurmayı başaramamıştı. İki saldırı arasında 5 gün geçmişti. Kudüs'teki Dov Joseph'in depolarının tanelerin akıdan bir kum saati düzenliliğiyle boşaldığı 5 gün, Yahudi ordusu da şehri kurtarmaya, Ben Gurion'un Yigal Yedin'e Latrun'u almasını emrettiği geceden daha yakın değildi. David Markus ve Shlomo Shamir için biçilen taburlarını 3. bir kere Arap lejyonunun toplarına karşı sürmek imkansızdı. İki yenilgi Kudüs'ün Latrun'u alarak kurtulamayacağını açıklıkla ortaya koyuyordu. Cip gıcırdıyor, sarsılıyor, dikiliyor, saçma bir mekanik protestosuyla kayıyordu. İçindeki Yahudilerden ikisi aracı hafifletmek ve taştan taşa ilerlemesini sağlamak için indiler. Avrupa'daki savaş alanlarında 3000 kilometre yol alan David Markus ve Vivian Herzog böyle bir işkenceyle karşılaşan araç görmemişlerdi. Genç bir Palmaç as subayı olan Amos Kolev direksiyona sıkı sıkı sarılmış, deli su üzerinde kayan bir kano gibi kullanıyordu cibi. Bir dere yatağının dibinden tepenin öteki yamacına metre metre tırmanmaya, gecenin serinliği bir yanık kauçuk ve yağ kokusuyla doldurmaya koyuldular. Aracı tepeye kadar neredeyse itip çıkararak ürkütücü tırmanmayı tamamladılar. 40 kilometre kadar ötede önceki gece kuvvetlerini boş yere üzerine sürdükleri yeşil tepeleri ay ışığında fark ettiler. Latrun manastırının dibinde Trappistlerin arazisine Babel Ued yönünde geçen Kudüs yolunun gümüşsü şeridini seçiyorlardı. Cibi ittikleri cehennem geçidi bu yola paraleldi. Terk edilmiş Arap köyü Beit Susi'ni geçtikten sonra Yahudi tepelerinin sarp uçurumlarıyla yamaçları arasına dalıyordu. Kutsal kitapta sözü edilen bu koyunlarla keçilerin geçidi, engebelerin keyfine kendini kaptırıp yabani kekiklerin, tavşan kulaklarının ve hardalların arasında ilerliyordu. Soluk alan Amos Sholev tepelerin koyu renk çizgisini süzdü. Buradan geçebilseydik diye içini çekti, Kudüs'e giden yedek bir yolumuz olurdu. ''Sence mümkün olabilir mi bu?'' diye sordu Vivian Herzog. Markus bir homurtu koyuverdi. ''Neden olmasın, biz Kızıldeniz'i geçmedik mi?'' Birkaç saat sonra bir motor sesi gün doğduğunda araştırmalarını sürdürmek üzere dinlenmekte olan üç adamı uyandırıverdi. Makinelilerini kaptılar ve bir yabani zeytinliğin ardına uzandılar. O an ters yönden gelen ve cipine üzerinde bulundukları tepeye çıkması için yol gösteren karaltıyı seçtiler. Şolev dikkatle ilerledi, birden bir sevinç çığlığı atıp ayağa kalktı ve bayır aşağı koştu. Cipin sürücüsüyle yardımcısını tanımıştı. Bunlar Palmaç'ın Harel Tugay'ından iki arkadaşıydı, Kudüs'ten geliyorlardı. Çıplak Yahuda tepelerinde iki Yahudi cipinin rastlaşmasının hesaplanamayacak önemde sonuçları olacaktı. İki araç Kudüs'ün Yahudi kesimini kurtuluşundan ayıran yolun iki ayrı bölümünü aşmışlardı. İzledikleri yol kamyonlarla insanların geçebileceği bir geçit haline getirilebilirse Kudüs belki de kurtarılabilecekti. David Ben Gurion çalışma odasına giren kirli paslı ve saçları başları dağınık üç adamı dinlerken elektrik akımına tutulmuş gibi sarsılıyordu. David Marcus, Vivian Herzog ve Amos Sholev Tel Aviv'e döner dönmez yaptıkları keşfi öncelikle ona anlatmak için karşısına çıkmışlardı. Sözlerini bitirdiklerinde Ben Gurion yerinden fırladı. Hemen anlamıştı. Belki sonunda Aralık ayından beri hepsini rahatsız eden uğursuzluğu, Kudüs'ün yalnızlığını başlarından atacaklardı. Ama Ben Gurion her gece üzerinden birkaç cip geçirmeyi başaracakları patikanın 100.000 aç insanın yaşadığı bir şehri kurtarmayacağını biliyordu. Bir yola, Kudüs'e kadar ulaşan bir ikinci yola ihtiyaçları vardı. Bir tek savaşta İskender'den bu yana bütün orduların yeryüzünde açlığından çok yol açan ordunun eski subayına dönerek şöyle dedi. Marcus, bir yol yapmak gerek, gerçek bir yol. Sonra Tel Aviv'den gelen bir tek cipin kuşatılan Kudüs halkının moraline yapabileceği katkıyı düşünerek, sonraki gece aynı şeyi tekrarlamasını Amos Sholev'e emretti. Bu kez cipinin sonuna Kudüs'e kadar gitmesi gerekiyordu. O Haziran sabahı Isaac Levin'in dinlediği rapor hayatı boyunca işiteceği en karanlık haberler dizisiydi. Neredeyse kurşun kurşun Kudüs'teki Yahudi savunmacıların ellerindeki cephanenin durumu söz konusuydu. Hızla yapılan bir hesap cephanenin iyimser düşünüşle yoğun savaşlarla geçecek bir tek gün dayanmaya imkan verebileceğini Isaac Levy'ye gösterdi. Ama sabahın tek kasvetli gördüğümü bu değildi. Birkaç dakika sonra Dov Joseph'in çalışma odasında halkın cılız tayınlarını yapmak için şehrin depolarında sadece 7 günlük un kaldığını öğreniyordu. Ne pahasına olursa olsun takviye almamız gerek dedi kendi kendine, yoksa her şey yıkılır. Levy kasvetli istatistikleri incelerken önceki gece keşfedilen keçi yolunu aşan ilk cip Kudüs'e varıyordu. Amos Sholev, Ben Gurion'un istediği simgesel görevi yerine getirmişti. Tel Aviv'den hareket eden cipi başkente ulaştırmayı başarmıştı. Bir Palmaç birliğinin sonraki gece bu işi ters yönde gerçekleştirmeye çalışacağını öğrenen Levy, Kudüs stoklarının gerçekten feci olan durumu konusunda Ben Gurion'u uyarmak için onlara katılma kararını verdi. Gecenin saat 10'unda Kudüs Haganah'ın elindeki Yahuda tepelerinin işkencelerine karşı koyabilecek tek araçla şehirden ayrıldı. Bu araç krem rengiydi ve eski sahibi Yahudi subayın açmaya çalıştığı yolu kesmek için umutsuzca bir deneye giriştiği sıra ölmüştü. 14 Mayıs çarpışmaları sırasında ele geçen Abdülkadir'in cipiydi bu. Sabahın 5'inde 7 saat süren işkenceden sonra Levy Tel Aviv banliyosuna ulaşıyordu. Bitik halde bir fincan kahve içmek için Rehovot'un bir kahvesinde mola verdi. ''Nereden geliyorsunuz?'' diye sordu kahvenin patronu. ''Kudüs'ten.'' ''Kudüs'ten mi?'' Bu sözler üzerine bütün müşteriler öpmek, kucaklamak, Everest'in tepesine ulaşmayı başaran kişiymiş gibi kutlamak için şaşkın Levy'nin üzerine çullandılar. Aç yolcu bunun üzerine kahve sahibinin olağanüstü bir karşılama armağanıyla yaklaştığını gördü. Bu koca bir tabak kremalık çilekti. Çilekleri yer yemez Levy Ben Gurion'a koştu. Lider onu acımasız bir soruyla karşıladı. ''Kudüs'te dayanabilir miyiz?'' Cevap da aynı amansızlıktaydı. Şehir aç, insanlar henüz açlıktan ölmüyor ama ölecekleri gün de uzak değil. Oysa bugün Kudüs'ün geleceği halkının beslenmesine değil, cephane yönünden takviyesine bağlı. Stoklar için önceki gün kendisine bildirilen durumda bir değişiklik olmamıştı. Araplar tek bir ciddi saldırı başlatırsa dedi, tüfeklerimizde kurşun kalmayacak. Bunca sorumluluğun altında ezilen karşısındaki adama bir an baktı ve ciddi ciddi ekledi. Yok edileceğiz. Ben Gurion hemen Haganah'ın bu konudaki sorumlusu Ukraynalı değirmencinin oğlu Joseph Avidar'ı çağırdı. Bu tepeleri bir cip aşabilirse 20 cip de aşabilir demekti. Yükleri Kudüs'ün ihtiyaç okyanusunda bir damla olurdu belki ama hiç değilse savunmacılara kendilerine yardım etmek için yapılabilecek her şeyin yapıldığı gösterilirdi. Ben Gurion Avidar'a Tel Aviv'de bulabileceği bütün ciplere el koymasını, bunları silah ve cephaneyle doldurmasını, o gecen tezi yok tepelerden aşırıp Kudüs'e götürmesi için Levy'ye teslim etmesini emretti. Askeri polisler değerli araçlara el koymak üzere Tel Aviv'in başlıca kavşaklarına koştular. Ama bu yeni el koyma kararı şehre yayılmakta gecikmedi ve cipler sırra kadem basmışçasına ortadan kayboldu. Aramayla geçen koca bir gün gülünç sayılacak kadar az ürün toplamayı sağladı. Acınacak durumda olan bir tek cip. Canından bezen Ben Gurion acı acı Levi'ye baktı ve hiç değilse benimkini de alın dedi. Ardından ekledi. Şaltiel'e ne pahasına olursa olsun dayanmasını söyleyin. Kudüs'ü kurtarmak için yeni bir yol açacağız. Askerlerin elinde bir avuç mermiden başka şey bulunmayan subay bir saat sonra Hulda kibbutsunun hangarlarında hayale dalmasına yol açan bir hazine keşfetti. Tanrım dedi kendi kendine Levi cephane sandıklarından oluşan dağı seyrederken. Bütün bunlar Kudüs'te bulunsa durum ne farklı olurdu? Pastaneye dalan bir çocuk gibi neyi seçeceğini bilemiyordu. Sonunda kendi cibine 30 çek makinelisi, Ben Gurion'un cibine de 100 kadar havan mermisi doldurdu ve Kudüs'e döndü. Önce zayıf ve uzaktan gelen homurtu bütün Amman göklerini kaplamaya başlıyordu. Oysa bu geç saatte hiçbir yolcu uçağı Bedevi başkentinin üzerinden geçmezdi. Yıldızlarla dolu gecede görünen iki küçük uçak hiçbir hava şirketine bağlı değildi. İsrail Hava Kuvvetleri'nin 2 Messerschmitt 109 bombardıman uçağıydı bunlar. Amman üzerinde görünmeleri aynı gün Ben Gurion tarafından verilen başka bir emrin sonucuydu. Ehud Avriel'in Çekoslovakya'dan aldığı yarım düzine Messerschmitt İsrail'e varmıştı şimdi. Bu uçakların ilki havalanırken düşüp parçalanmıştı. İkincisi düşürülmüştü. Ama üçüncüsü iki Mısır uçağı düşürmeyi başararak İsrail'in bundan böyle göklerinin hakimiyeti konusunda Araplara karşı çıkma niyetlisi olduğunu ispatlamıştı. Bu uçaklar bir Mısır zırhlı birliğinin saldırısını durdurduktan sonra o gece 14 Mayıs'tan beri Tel Aviv'in yaşadığı gecelerin bir benzerini Ammanlılara tattıracaklardı. Yahudi Messerschmittlerinin kanatları altında Ragdan Sarayı'nın ışıkları bir eğlenti varmış gibi parlıyordu. Abdullah Arap yöneticileri şerefine büyük bir şölen veriyordu. Benim, yani bir Haşimi'nin Siyonist tehlikesi yüzünden ışıklarını söndürmek zorunda kaldığı asla söylenemeyecek diyerek her zaman karartmaya gitmeyi reddetmişti. O gece ufak tefek kral Ben Gurion'un hava akınına kişisel bir karşılıkla bulunmayı da istedi. Konuklarının şaşkın bakışları arasında özel muhafızının tabancasını çekti, dışarı fırladı ve neşeyle gökyüzüne ateş etmeye koyuldu. Tel Aviv'in denize bakan cephesinde kırmızı evin odalarından birinde iki adam Haganah tarihinde tek olan bir toplantıya başkanlık ediyorlardı. Bir Rus, Joseph Avidar ve bir Amerikalı David Marcus yürüyerek Kızıldeniz'i geçen ve sürgünde çölleri aşan ulusu yeni bir serüvene atılmaya zorlayacaklardı. Silah yoluyla başaramadıklarını alın teri, teknik ustalık ve gözü peklikle başarmaya, Kudüs'e doğru bir yol açmaya çalışacaklardı. Araç gereç yönünden olanaklarının yoksulluğu göz önüne alınırsa bu dev bir girişimdi. İnişli çıkışlı Yahuda tepelerinde Kudüs ana yolunun Arap lejyonu denetimindeki bölümünü dolaşan yeni bir geçit açmak söz konusuydu. Ayrıca bu akrobasiye yatkın ciplerin geçebileceği bir patika değil, ağır kamyonlardan oluşan konvoyları çekebilecek gerçek bir yol olmalıydı. Üstelik bu yolu çabucak Latrun'daki Arap toplarıyla lejyon askerlerinin saldırılarının devamlı tehdidi altında açmak gerekiyordu. Haganah şefleri bir kerelik bu girişimin adını kutsal kitapta aramaya kalkışmayacaklardı. Bu iş çok daha geniş ölçüde milyonlarca Çinlinin yardımına koşan, akıl almaz bir başarının adını taşıyacaktı. İkinci Dünya Savaşı sırasında Amerikalı mühendislerle Çinlilerin yaptıkları, Birmanya'nın ormanlarıyla dağlarını aşan 1168 kilometrelik yolun anısına, Kudüs'ü kurtarmayı umdukları yola da Birmanya yolu adını vermeyi kararlaştırdılar. 45. Arap ulusu sizi asla bağışlamayacak. Denizin kaçınılmaz yükselmesi gibi açlık felaketi de Kudüs'ün Yahudi kesimini kaplamaya başlıyordu. Notre Dame de France binasında mevzilenmiş, açlıktan mideleri guruldayan Gadna'da görevli gençler, yolunu şaşıran bir tavuk keşfetme umuduyla dürbünlerini terk edilmiş Arap evlerinin avlularına çeviriyorlardı. Hava kararı kararmaz bu boş mideli delikanlılar gördükleri hazinelerin peşine düşerek hayatlarını tehlikeye atıyorlardı. Bunlar ölümle burun buruna yapılan çıkışlardı. Sırtında bir çuval pirinç ve bir İran halısıyla böyle bir gezintiden dönen genç savaşçılardan biri bir Arap havan mermisinin patlaması sonucu öldü. Birkaç gün önce Arap lejyonunun savaş arabasını uçuran mukavemet hareketinden gelme genç Fransız Jacques'tı bu. Bu çıkışların ara sıra garip sonuçları da oluyordu. Birkaç Gadna üyesi bir Ermeni bakkalda buldukları bütün gazoz şişelerini boşalttıktan sonra büyük ağrılara tutuldular. Çabuk bir doktor yollayın, Araplar bizi zehirledi diye yalvardılar. Az sonra Şaltiyer'in genel karargahına ulaştırdıkları mesajlar. Doktor yokluğunda Shalom Dror adlı subay gençlerin yardımına koştu ve onları acınacak halde buldu. Hepsini sarhoş olduğunu keşfetti. Hayatlarında ilk kez şampanya içmişlerdi. Kudüs'ün 100.000 açı arasında Tanrı'nın koruduğu 41 kişiydiler. Bu küçük topluluk imtiyazlı bir beslenme kaynağı sayesinde Araplarla Yahudilerin ateşi arasında kalmasına rağmen dayanıyordu. Bir keşiş Siyon tepesi yamaçlarında Saint Pierre'in İsa'yı inkar edişine nedamet getirdiği Gallicante'deki Saint Pierre Kilisesi yakınında bulunan yönettiği küçük çiftliğin ürünlerini savaş alanından geçen dolambaçlı yolları aşıp onlara ulaştırabilmeyi başarıyordu. Bu yiyecekler Fransız konsolosluğundaki Fransızlara gidiyordu. François adlı keşiş bir gün yurttaşlarına elindeki en seçkin yiyeceklerden sunmak istedi. 3 süt domuzunu bir çuvala tıktı ve bir konsolosluk görevlisinin kendisini beklemesi gereken kötü öğüt tepesinin yolunu tuttu. Ama domuzlardan birinin kaçışı bu murdar hayvanın ortaya çıkışıyla deliye dönen Arap halkın öfkesini zavallı din adamının üzerine yöneltti. Keşişin kötü öğüt tepesine varışı daha da gürültülü oldu. Konsolosluk görevlisini bulamayınca en yakın kibbutza başvurdu. İki Hagana nöbetçisi elde makineli üzerine çullandılar. Saygıdeğer keşiş o telaşla Arap kesimini aşarken başına geçirdiği kefiyeyi çıkarmayı unutmuştu. Fransızca protesto sözcüklerinden çok domuz yavruları İsrail askerlerinin tarafsızlığına inanmalarını sağladı. Gerçekten de bu hayvanlar Yahudiler için, Araplar için olduğundan daha murdardı. Ama Fransız konsolosluğu görevlileri kısa süre sonra bu hayvancıkları büyük sevgi gösterileriyle karşıladılar. 4 Haziran Cuma günü un stokları öylesine azalmıştı ki Dov Joseph adam başına verilen küçük tayını 150 grama indirmekten başka çare bulamadı. Sonra Ben Gurion'a o güne kadarki uyarılarının en karanlığını yolladı. Mucizeye güvenemeyiz. Ne yoldan olursa olsun bize un yollamanızı istiyoruz. En az günde 17 ton cipleri ya da develeri deneyin. Oysa Kudüs'ü güvenmesi gereken şey gerçekten bir mucizeydi. David Marcus adlı Yahudinin bu mucizeyi gerçekleştirmek için beklediği araç gelmişti. Sorel Bone inşaat şirketinin küçük bir buldozeriydi bu. Hagana Amerikan ordusu değildi. Bu bir tek araç Marcus'un Birmanya yolu için köprü başı seçtiği, Beit Jiz köyüne akmasını dilediği makinelerin, scraperların ve hidrolik küreklerin yerini tutacaktı. Amerikalı albay şoföre Yahuda tepelerinin inişli çıkışlı görüntüsünü işaret etti. Şuradan geçmeniz gerekecek dedi. Terk edilmiş küçük Arap köyü birkaç saat içinde hareketli bir şantiye görünüşünü aldı. Buldozer ilk tepeyi metre metre yutmaya koyuldu. Ağır ağır amansızca deldi, temizledi, tesfiye etti, söktü. Makine yokluğunda insan gücüne başvuruldu. Buldozerin kaldırdığı dumanların ve kırmızı toz bulutunun arasında ter döken ve boğulacak gibi olan bir sürü yol işçisi ve taşçı çukurları doldurmak, toprağı düzlemek, çelik bıçağın açtığı geçidi kazmayla genişletmek için buldozerleri izliyorlardı. Tel Aviv'den ve ülkenin bütün kibbutzlarından gelen bu insanlar yaşaması için Kudüs'e sunulan bir adak gibi alın terleriyle güçlerini getiriyorlardı. Gece gündüz çalışıyorlardı. Bir duman bulutu gündüzleri tepelerde ilerlemelerini belirliyordu. Gece yankısı tepeden tepeye geçip Latrun'a kadar uzanan küskülerin ve buldozerin homurtusuydu işitilen. Gürültüyle tozun sonunda Arap lejyonunun dikkatini çekeceğine ve bu kesimde müdahaleye zorlayacağına inanan Marcus, şantiyenin çevresine nöbetçiler dikti ve pusular kurdu. İkinci bir buldozer kısa süre sonra geldi ama yol öylesine engebeliydi ki her tepeyi sonu gelmez bir dönemeç dizisi halinde delmek gerekiyordu. Bu dev çabalar yine de Marcus'un umutsuzluğa kapılmasına engel olmuyordu. Mucizesi çok zaman isteyecekti.